Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 37. ayrım. Catherine, tek bir tanrı mı dedi? Mütevazi bir adam. Galloway, aslında bir dahi diyerek düzeltti. İsmini bu şekilde yazıyordu çünkü tıpkı eski bilgeler gibi o da ilahi bir varlık olduğunu biliyordu. Ayrıca Jehova Sanctus Unus'taki 16 harfin yerleri değiştirildiğinde isminin Latince karşılığı okunuyor ve onun için mükemmel bir takma isim oluşturuyordu. Catherine şaşırmış görünüyordu. Jehova Sanctus Unus, ünlü bir simyacının Latince ismi mi? Langdon başrahibin masasından bir kalem kağıt alıp konuşurken bir yandan da yazmaya başladı. Latince'deki J harfi I ile, V harfi ise U ile yer değiştirebilir. Jehova Sanctus Unus'taki harflerin yerleri bu şekilde değiştirildiğinde bu adamın ismini elde ediyoruz. Langdon 16 harfi yazdı. Isaacus Neutonus. Kağıdı Catherine'e uzatıp adını duyduğunu düşünüyorum dedi. Kağıda bakan Catherine, Isaac Newton mu diye sordu. Piramidin üstündeki yazı bize bunu mu anlatmaya çalışıyordu? Langdon, bir an için yeniden Westminster Abbey'de durduğu an yaşadığı deneyimi yaşadığını hissetti. Newton'un piramidi andıran mezarının başında ve bu gece büyük bilim adamı yeniden ortaya çıkıyor. Elbette bu bir tesadüf değildi. Piramitler, gizemler, bilim, gizli bilgi. Bunların hepsi iç içe geçmişti. Newton'un ismi gizli bilgiyi arayanların hep karşısına çıkan bir işaret direğiydi. Galloway, Isaac Newton'un piramidin anlamının nasıl çözüleceğiyle bir ilgisi olmalı dedi. Ne olduğunu tahmin edemiyorum ama... Gözleri büyüyen Catherine, dahice diye bağırdı. Piramidi bu şekilde değiştireceğiz. Langdon, anlıyor musun dedi. Catherine, evet dedi. Bunu daha önce görmediğimize inanamıyorum. Çok basit bir simya işlemi. En basit bilimi kullanarak bu piramidi değiştirebilirim. Newton bilimi. Langdon, Catherine'in söylediklerini anlamaya çalışıyordu. Catherine, başrahip Galloway dedi. Yüzüğü okuduysanız, diyor ki, durun. Yaşlı başrahip aniden parmağını yukarı kaldırıp sessiz olmalarını işaret etti. Sanki bir şey dinliyormuş gibi başını nazikçe yan tarafa çevirdi. Bir süre sonra ayağa kalktı. Dostlarım, bu piramidin henüz açığa çıkmamış sırları olduğu belli. Bayan Solomon'un nereye varacağını bilmiyorum ama bir sonraki adımınızı biliyorsa ben kendi payıma düşen rolü oynadım demektir. Eşyalarınızı toplayın ve bana başka bir şey söylemeyin. Şimdilik beni karanlıkta bırakın. Ziyaretçilerimiz beni zorlarsa hiçbir bilgim olmamasını tercih ederim. Kulak kesilen Catherine, ziyaretçiler mi diye sordu. Ben kimseyi duyamıyorum. Kapıya yönelen Galloway, duyacaksınız dedi. Acele edin. Şehrin öbür ucundaki baz istasyonu, Massachusetts bulvarında paramparça yatan bir cep telefonuyla bağlantı kurmaya çalışıyordu. Sinyal bulamayınca çağrıyı telesekretere yönlendirdi. Warren Bellamy'nin panik içindeki sesi Robert diyordu. Neredesin, beni ara, korkunç bir şey oluyor. 86. Bölüm. Bodrumun gök mavisi ışığındaki Malak taş masanın başında durup hazırlıklarına devam etti. Çalışırken boş karnı guruldadı. Hiç aldırış etmedi. Bedeninin arzularına kölelik ettiği günler geride kalmıştı. Değişim fedakarlık ister. Tarihte değişim geçirmiş pek çok erkek gibi Malak da kendi yolunda en soylu fedakarlıklardan birini yapmıştı. Kendi kendini hadım etmek sandığından daha az acılı olmuştu. Ayrıca bunun çok sık uygulandığını öğrenmişti. Her yıl binlerce erkeğin cinsiyet değiştirmekten, cinsel bağımlılıklardan kurtulmaya ve kuvvetli manevi inanışlara kadar pek çok sebepten ötürü ameliyatla hadım, yani işlemin bilinen ismi orşiyektomiydi, edildiğini biliyordu. Malak'ın sebepleri en yüksek seviyedendi. Mitolojideki kendini hadım eden Atis gibi, ölümsüzlüğe ancak kadın ve erkekliğin maddi dünyasından tamamıyla kopunca ulaşabileceğini biliyordu. Androjen birdir. Eskiler dönüşümle ilgili bu fedakarlığın doğasında var olan gücü anladığı halde günümüzde hadımlardan çekinilirdi. İlk Hristiyanlar İsa'nın bile Matta İncil'i 19-12'de kendi erdemleriyle övündüğünü bilirdi. doğuştan, ana rahminden çıktıklarında hadım olanlar bulunduğu gibi, insanlar tarafından hadım edilmiş olanlar ve kendilerini göklerin egemenliği uğruna hadım saymış olanlar da vardır. Bunu kabul edebilen kabul etsin. Büyük planın içindeki tek bir el, küçük bir bedel olsa da, Peter Solomon bedeninden bir fedakarlık yapmıştı. Ama gecenin sonuna doğru Solomon çok daha büyük bir şeyi feda edecekti. Yaratmak için yok etmek zorundayım. Peter Solomon kendisini bu gece bekleyen kaderi elbette hak etmişti. Uzun zaman önce Malak'ın fani yaşam yolunda en önemli rolü oynamıştı. Bu yüzden Peter Malak'ın büyük dönüşümünde de en önemli rolü oynamak üzere seçilmişti. Bu adam yaşayacağı dehşeti ve acıyı kendisi davet etmişti. Peter Solomon dünyanın zannettiği kişi değildi. Kendi oğlunu feda etti. Peter Solomon bir zamanlar oğlu Zachary'yi çok zor bir seçimle baş başa bırakmıştı. Servet ya da bilgelik. Zachary kötü bir seçim yaptı. Delikanlının seçimi onu cehennemin derinliklerine çeken bir dizi olayın başlangıcı olmuştu. Kartal Soğanlık Cezaevi. Zachary Solomon o hapishanede ölmüştü. Hikayeyi tüm dünya biliyordu. Ama bilmedikleri şey Peter Solomon'un oğlunu kurtarabileceğiydi. Malak, oradaydım diye düşündü. Her şeyi duydum. Malak o geceyi hiç unutmamıştı. Solomon'un acımasız tercihi oğlu Zek'in sonunu getirmişti ama Malak da bu sayede doğmuştu. Bazıları ölecek ki diğerleri yaşasın. Malak'ın tepesindeki ışık bir kez daha değişirken saatin geç olduğunun farkına vardı. Hazırlıklarını tamamlayıp rampadan yukarı çıktı. Fani dünyanın işleriyle uğraşmanın zamanı gelmişti. 87. Bölüm. Catherine koşarken her şey 33. derecede açığa çıkacak diye düşündü. Piramidin nasıl değişeceğini biliyorum. Cevap gece boyunca önlerinde durmuştu. Catherine ile Langdon avlu işaretlerini takip ederek katedralin yan kanadında koşuyorlardı. Tıpkı baş rahibin söylediği gibi katedralden duvarlarla çevrili büyük bir avluya çıktılar. Katedralin avlusu bronzdan postmodern bir çeşme ile kapalı, beşgen bir bahçeden oluşuyordu. Catherine, çeşmeden akan suyun avluda yüksek sesle yankılanmasına şaşırdı. Ama sonra duyduğu sesin su olmadığını anladı. Başlarının üstündeki karanlık gökyüzünü delen ışığı görünce helikopter diye bağırdı. Revan altına gir. Projektörün göz alıcı ışığı avluya dolduğu sırada Langdon'la Catherine diğer tarafa ulaşıp kendilerini dışarıdaki çimenlere götüren bir tünelin başındaki gotik kemerin altına girdiler. Helikopter başlarının üstünden geçip büyük kavisler çizerek katedralin üstünde dönerken tünelin içinde beklediler. Catherine, galiba Galloway sesini duyduğu ziyaretçiler konusunda haklıymış dedi. Kötü gözler iyi kulakları doğurur. Kendi kulakları şimdi hızlanan nabzıyla birlikte ritmik bir şekilde zonkluyordu. Çantasını kapıp geçitte yürümeye başlayan Langdon bu taraftan dedi. Başrahip Galloway onlara tek bir anahtar ve açık bir tarif vermişti. Ne yazık ki kısa tünelin sonuna vardıklarında gitmek istedikleri yerle aralarında yukarıdaki helikopterin ışığıyla aydınlanmış geniş bir çayırlık alan vardı. Catherine geçemeyiz dedi. Bekle bak. Langdon çimenlik alanın sol tarafında beliren siyah gölgeyi işaret etti. Biçimsiz bir leke gibi başlayan gölge hızla büyüyerek onlara doğru ilerledi. Daha da belirginleşti. Gittikçe uzayarak bulundukları tarafa ilerledi ve sonunda iki uzun kuleyle taçlandırılmış büyük bir siyah dörtgene dönüştü. Langdon, katedralin ön cephesi projektörü engelliyor dedi. Ön tarafa iniyorlar. Langdon Catherine'i elinden tuttu. Koş, şimdi! Katedralin içindeki başrahip Galloway attığı her adımda yıllardır hissetmediği bir hafiflik duyuyordu. Büyük çarmıhın önünden geçip orta sahından nartekse ve oradan da ön kapıya yürüdü. Helikopterin katedralin önünde alçaldığını duyabiliyordu. Işıklarının karşısındaki gül penceresinden girdiğini ve mabedin her bir yanına harikulade renkler saçtığını hayal etti. Renkleri görebildiği günleri hatırladı. Ne tuhaf ki şimdi dünyası haline gelen ışıksız boşluk pek çok şeyi aydınlatıyordu. Artık eskisinden çok daha net görüyorum. Galloway, Tanrı'nın hizmetine çok genç yaşlarda girmiş ve yaşamı boyunca kiliseyi her şeyden çok sevmişti. Yaşamlarını samimiyetle Tanrı'ya adayan pek çok meslektaşı gibi Galloway de yorgundu. hayatı boyunca cehaletin sesini bastırmaya uğraşmıştı. Ne bekliyordum? Haçlılardan Engizisyon'a, hatta Amerikan politikasına kadar İsa'nın ismi her türlü güç savaşında kendi taraflarındaymış gibi kullanılmıştı. Zamanın başlangıcından bu yana cahiller daima sesini en fazla duyuranlar, masum kitleleri sürükleyerek kendi arzularını zorla yaptıranlar olmuşlardı. Dünyevi arzularını anlamadıkları kutsal kitaba atıfta bulunarak haklı göstermeye çalışmışlardı. Hoşgörüsüzlüklerini inançlarının kanıtı olarak kabul etmişlerdi. Bunca yıldan sonra insanoğlu sonunda bir zamanlar İsa hakkındaki güzel şeylerin tümünü yok etmeyi başarmıştı. Bu gece gül haç sembolüyle karşılaşmak içini ümitle doldurmuştu. Geçmişte defalarca okuduğu ve hala anımsayabildiği gül haçlılar bildirilerinde yazılanları hatırlatmıştı. 1. Bölüm. Yehova, daha önceden sadece seçilmişler için ayırdığı sırları açığa çıkararak insanlığa verdiği sözü yerine getirecek. 4. Bölüm. Tüm dünya tek bir kitapta bir araya gelecek ve bilim ve teknolojiye karşı çıkanlar uzlaşacaklar. 7. Bölüm. Dünyanın sonu gelmeden önce Tanrı, insanlığın sıkıntılarını hafifletmek için büyük bir ışık seli yaratacak. 8. Bölüm. Bu vahiy gerçekleşmeden önce dünya, insanların yaşamını zehirleyip beyinlerini efsunlayan ilahiyat şarabının uyuşturucu etkisinden uyanmalı. Galloway, kilisenin uzun zaman önce yoldan çıktığını biliyordu. Hayatını bu yolu düzeltmeye adamıştı. Şimdi bu anın hızla yaklaştığını hissediyordu. Karanlığın en yoğun olduğu an daima şafaktan hemen öncesidir. CIA ajanı Turner Simpkins, buz tutmuş çimenlerin üzerine inen Sikorsky helikopterin eşiğine tünemişti. Arkasından adamlarıyla birlikte yere atladı ve hemen helikoptere tüm çıkışları gözetlemesi için yeniden havalanmasını işaret etti. Bu binadan kimse çıkamayacak. Helikopter yeniden gökyüzüne yükselirken Simpkins'le adamları katedralin ana kapısına giden merdivenleri çıktılar. 6 kapıdan hangisini çalması gerektiğine henüz karar verememişken kapılardan biri aralandı. Karanlığın içinden bir ses, "Evet," dedi. Simpkins, rahip kıyafetleri içindeki kambur adamı güçlükle seçebiliyordu. "Başrahip Colin Galloway, siz misiniz?" Yaşlı adam, "Benim," diye cevap verdi. "Robert Langdon'ı arıyorum, onu gördünüz mü?" Öne doğru bir adım atan yaşlı adam, korkutucu boş gözlerini Simpkins'e dikti. İşte bu bir mucize olurdu. 88. Bölüm. Vakit geçiyor. Güvenlik uzmanı Nola Kay'in sinirleri hayli gergindi ve şimdi içtiği 3. fincan kahve içinde elektrik akımı gibi dolaşmaya başlamıştı. Sato'dan henüz haber yok. Sonunda telefonu çalınca Nola hemen atıldı. "Güvenlik ofisi," diye cevap verdi. "Ben Nola." "Nola, ben sistem güvenliğinden Rick Parrish." Nola yerine çöktü. Sato değil. "Selam Rick, senin için ne yapabilirim?" "Seni uyarmak için aradım. Bizim bölümde, bu akşam üzerinde çalıştığın konuyla ilgili bilgi olabilir." Nola fincanını elinden bıraktı. "Benim bu akşam ne üzerinde çalıştığımı nereden biliyorsun?" "Anlayamadım." "Parrish, pardon, beta testini yaptığımız yeni CI programı, yani bir tür bilgisayar programı portalı," dedi. "Sürekli senin bilgisayarını işaretliyor," dedi. Nola onun neden bahsettiğini anladı. Ajans şimdilerde birbiriyle alakalı veri alanlarında işlem yapan farklı CIA bölümlerine gerçek zamanlı uyarı yapan yeni bir tür imeceli birleştirme yazılımı çalıştırıyordu. Zaman açısından kritik terörist tehditleri söz konusu olduğunda felaketi engellemenin yolu genellikle kurumdaki adamın senin ihtiyacın olan veriyi analiz ettiğini söyleyen bir uyarı almaktan geçiyordu. Nola'nın bildiği kadarıyla bu CI yazılımı fayda getirmekten çok dikkat dağıtmaya yarıyordu. Bu yüzden Nola yazılıma kesintisiz engelleme diyordu. Nola, "Doğru, unutmuşum," dedi. "Sizde ne var?" Binadaki başka birinin üzerinde çalışmak bir yana, bu krizden haberi bile olmadığına emindi. Nola'nın bu akşam bilgisayarda yaptığı tek iş, ezoterik mason konularında Sato için tarihi araştırma yapmaktı. Ama yine de bu oyunu oynamaya mecburdu. "Parrish, belki de önemli bir şey değildir," dedi. Ama bu akşam bir korsanı durdurduk ve CIA programı sürekli olarak bilgiyi seninle paylaşmam gerektiğini söylüyor. Korsan mı? Nola kahvesinden bir yudum aldı. Dinliyorum. Parrish, yaklaşık bir saat önce Zoubianis isimli birinin veri tabanımızdaki bir dosyaya ulaşmaya çalıştığını tespit ettik, dedi. Adam bu işi yapması için tutulduğunu ama neden özellikle bu dosyaya ulaşması için para verildiğini, hatta CIA sunucusunda olduğunu bile bilmediğini söylüyor. Peki, sorgulamasını bitirdik. Adam temiz. Ama garip bir şey var. Hedef aldığı aynı dosya bu akşam daha önce bir arama motoru tarafından da işaretlenmişti. Görünüşe bakılırsa birisi sistemimize korsan giriş yapmaya çalışmış. Anahtar kelimelerle bir arama yapmış ve sonuçları elemiş. Sorun şu ki, kullanılan anahtar kelimeler gerçekten garip. İçlerinden birini CIA yüksek öncelikle eşleştirme olarak işaretledi. Her iki veri kümemizde de benzeri olmayan bir kelime, duraksadı. Bireşim kelimesini biliyor musun? Yerinden sıçrayan Nola kahvesini masaya döktü. Parrish, diğer anahtar kelimelerde alışılmışın dışında diye devam etti. Piramit, kapı. Masasını kurulayan Nola, buraya gel diye emretti. Ve elindeki her şeyi getir. Bu kelimeler sana bir şey ifade ediyor mu? Hemen gel. 89. Bölüm. Katedral Koleji, Ulusal Katedral'e komşu, zarif ve şato benzeri bir yapıdır. Washington'ın ilk piskoposu tarafından tasarlanan Vaizler Koleji, papazlığa atandıktan sonra din görevlilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için kurulmuştu. Bugün bu kolej, ilahiyat, evrensel adalet, şifa ve maneviyat konularında geniş çaplı bir eğitim programı sunmaktadır. Langdon'la Catherine, projektörleriyle geceyi gündüze çeviren helikopter yeniden havalanırken, çimenlerden karşı tarafa koşup, Galloway'in anahtarını kullanarak içeri girmeyi başarmışlardı. Giriş salonunda nefes nefese dururken etraflarını incelediler. Pencerelerden içeri yeteri kadar ışık giriyordu. Bu yüzden Langdon ışıkları açıp helikopteri bulundukları yeri gösterme riskini göze alamadı. Ana koridordan yürürken bir dizi konferans salonunun, sınıfın ve oturma alanının önünden geçtiler. İçerisi Langdon'a Yale'in yoğun yaya trafiğine dayanması için kendi dönemine ait inceliği güçlendirilmiş, dışarıdan bakıldığında nefes kesici, içeridense kullanışlı, neogotik binalarını anımsatmıştı. Koridorun bittiği yeri gösteren Catherine, buradan dedi. Catherine, piramitle ilgili yeni tahminini Langdon'la henüz paylaşmamıştı ama buna Isaucus Newtonus'un isminin geçmesinin sebep olduğu belliydi. Çimenlerin üstünden geçerken tek söylediği, piramidi basit bir bilim kullanarak değiştirebileceğiydi. İhtiyacı olan her şeyi bu binada bulabileceğine inanıyordu. Langdon, Catherine'in neye ihtiyacı olduğunu veya granit ya da altından bir nesneyi nasıl dönüştürmeyi planladığını bilmiyordu ama küpün gül haça dönüştüğünü gördükten sonra ona inanmaya hazırdı. Koridorun sonuna geldiklerinde istediği şeyi göremediği anlaşılan Catherine somurttu. Bu binada yurtların da olduğunu söylemiştin, öyle değil mi? Evet, uzun süreli konferanslar için. O halde bir yerlerde mutfak olmalı, öyle değil mi? Acıktın mı? Kaşlarını çatarak ona baktı. Hayır, bir laboratuvara ihtiyacım var. Elbette öyle. Langdon, umut vadeden bir sembolün bulunduğu aşağı inen merdiveni fark etti. Amerika'nın en sevdiği piktogram. Çatal bıçak. Bodrum'daki mutfak, büyük gruplara yemek pişirmek için tasarlanmış sanayi tipi bol miktarda paslanmaz çelik ve büyük kaselerden oluşan bir yerde. Catherine kapıyı kapatıp ışıkları açtı. Aspiratörler hemen çalışmaya başladı. 37. ayrımın sonu. Sayfa 351. Devamı 38. ayrımda.